Bugün eğer Tayyip Bey bir ani seçim kararı alsa ne MHP'nin ne HDP'nin barajlaşma şansı yok. Dolayısıyla AKP 400 milletvekiliyle gelir.
İşte bunların yandaş gazetecileri, artık onlara gazeteci filan demeyeyim.
Ya Sayın Cumhurbaşkanımızın bu tür açıklamalarını artık dinlememeye karar verdi. Evet. Sağlık nedenleriyle. Çünkü hakikaten pas yolunu yükseltti.
Sayın altında iyi ton şeyden patlayacağım bahsediyorum. Yani barikatlar bölgesinde bugün için bu rakamı revize etmek zorundayız.
Herkesin konuştuğu, her şeyin konuşulduğu Yavuz Ohan'dan Bir De Bunu Dinle hafta içi her gün 17.30'da sizlerle. Bir De Bunu Dinle yasaksız program. Yavuz Ohan'dan Bir De Bunu Dinle başlıyor.
İyi akşamlar efendim. Bugün 10 Mart 2016 saatler 17.30 RSFM'desiniz. Ben Yavuz Ohan. Evet, yine önemli başlıklarımız var. Öncelikle Güneydoğu'ya bakacağız tabii. Aylardır gözümüz Sur'daydı. Sur'daki operasyonlarda, o operasyonlardaki gelişmelerde ve ne zaman bitecek diye soruluyordu. İşte o operasyonlar bitti. Sokağa çıkma yasağı devam ediyor ama bugün bile operasyon bittikten sonra o bölgede inceleme yapan vali yardımcısı ve emniyet müdürüne yönelik bir saldırı gerçekleştirildi. Yani Sur'da bugün de silah sesleri vardı. Hem bölgeye bir bakacağız, güvenlik uzmanından bundan sonraki operasyonların nerelerde olabileceği ve nasıl seyredeceğine ilişkin bilgi alacağız canlı yayında. Ayrıca Cizre'deki o Bodrum tartışmasında Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı ve Şebnem Koru Fincancı ile konuşacağız. Adli tıp uzmanı aynı zamanda kendisi. Orada yeterli bir adli soruşturma yapılabiliyor mu diye soracağız. Dokunulmazlık konusunda AK Parti yavaş yavaş görüşünü ortaya koymaya başladı. Evet, dokunulmazlıklar kalkacak ama bütün HDP'lilerin değil, birkaç HDP'linin, öyle görünüyor. Ve bu çerçevede MHP'den tam destek var malumunuz duruma. Cumhuriyet Halk Partisi ne yapacak diye merak ediliyordu. Çünkü bir sıkışmışlık hali de vardı CHP'de. CHP'nin ne yapacağını CHP'nin milletvekili Mahmut Tanal'la konuşacağız. Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararını açıkladı. O gerekçeli karar aslında Can Dündar ve Erdem Gül'ün yargılanacağı davanın içini de boşalttı uzmanlara göre. İşte bu duruma hükümetten ve Cumhurbaşkanı'ndan sert tepki var. Sinirlenmiş görünüyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerekçeyi yazmakta zorlanmışlar dedi. Daha tam okumamakla beraber. Adalet Bakanı ise çok sert çıktı. Aynı zamanda bu gerekçeli kararda Can Dündar ve Erdem Gül cezaevinde kalsın, hak ihlali yok diyen 3 Anayasa Mahkemesi'nin üyesi var. Onların muhalif gerekçelerinde ise bir takım örnekler gösteriliyor. Özellikle Snowden ve Assange, Wikileaks belgeleri ve bu çerçevede yapılan tutuklamalar. Türkiye'deki Can Dündar ve Erdem Gül davası Wikileaks davasına benziyor mu? Assange bir Can Dündar mı? Snowden Erdem Gül mü? Bu davayı çok yakından takip eden isimlerle konuşacağız. Size el konulduktan sonra Today's Zaman gazetesinin manşetinden de bilgiler aktaracağım. Aynı zamanda basın özgürlüğü ve adli bir takım soruşturmalarla ilgili bilgileri de aktaracağım. Bugün o çerçevede de hareketli bir gün diyebiliriz. Almanya'ya da uzanacağız. Çünkü Almanya'da Merkel'in etkisiyle AB zirvesinde alınan karar nedeniyle ciddi bir tartışma da yürüyor Türkiye üzerinden. Merkel'e yönelik eleştiriler de var. Merkel'e yönelik destek de. Kim daha fazla destekliyor ve kim daha fazla eleştiriyor, doğrudan Almanya'dan alacağız bu bilgileri. Programımızın içinde harem tartışması da olacak. Hatırlayacaksınız, Emine Erdoğan'ın haremle ilgili yaptığı açıklamalar da çok konuşuluyordu. Gerçekten Osmanlı'daki harem uygulaması örnek teşkil edecek bir uygulama mı? Buna ilişkin tarihçilerden görüş alacağız. Aynı zamanda uyuşturucuyla mücadele eden bir merkezin başındaki ismin uyuşturucudan tutuklanması hakkında ki inanılmaz iddiaları da gündeme taşıyacağız. Yani çok önemli başlıklarımız var yine. Bizi İstanbul ve Bursa'da 106.4 frekansından, Kocaeli'nde ise 93.4 frekansından takip edebilirsiniz. RSFM'deyiz. Ayrıca görüntülü olarak izlemek istiyorsanız Bir De Bunu izle.com adresine girin. Oradan bizi görüntülü olarak takip edebilirsiniz. Şimdi 1,5 saat boyunca devam edeceğiz önemli başlıklarla. Yavuz Ohan'dan Bir De Bunu Dinle'ye başlayalım.
Bağdat dedi ki bir sivil kimse ateş etmesin.
Silahlı kuvvetler arkada adam bırakmaz. Silahlı kuvvetler hiç kimseyi geride bırakmaz.
herkes konuşuyor.
Hazır yeni seçim olmuşken niye bu kanlı günleri yaşıyoruz?
Bu tam bir çıldırmışlık hali.
Niye dedim? Çünkü bizim üzerimize ateş açmadılar dedi. Orada ben yine ağlamaya başladım.
Her şey konuşuluyor.
Mustafa Kamalak, telefon attığımızda besteciyle konuşalım. Bu arada Can Dündar da bize katıldı. Can merhaba. Teşekkürler. Ekrem Dumanlı'yla bitiriyoruz. Senden de bir yorumunu rica edeceğiz.
Bu programda yasak yok, yasaklı kimse yok. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün canlı yayında 17.30'da RSFM'de, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında.
Şimdi Sur'la ilgili bugün Genelkurmay Başkanlığı'ndan bir açıklama var. Aynı zamanda silah seslerinin duyulduğunda söylemiştim. Önce o çatışmayla ilgili bilgileri aktarayım. Diyarbakır'ın operasyonların tamamlandığı merkez Sur ilçesinde vali yardımcısıyla Emniyet Müdürü Adnan Taş'tan inceleme yaparken yaklaşık 1 kilometre uzakta güvenlik güçleri arama tarama faaliyeti yaptığı sırada bir eve gizlenen PKK'lıların silahlı saldırısına uğruyorlar. Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesiyle çıkan çatışmada önce 4 olarak açıklandı, sonra 7 olarak düzeltildi. 7 PKK'lı öldürüldü. Yani operasyonlar bitti ama arama tarama faaliyetleri sırasında hala çatışmalar var Sur'da. Genelkurmay Başkanlığı da bugün bu olaya ilişkin bir açıklama yaptı ve o açıklamasında 17 Aralık'ta başladığı belirtiliyor sokağa çıkma yasağının. Bu süreç içerisinde yani operasyonlar bitinceye kadar 279 PKK'lının etkisiz hale getirildiği, 206 barikatın kaldırıldığı, 7 hendeğin kapatıldığı, 365 el yapımı patlayıcının imha edildiği bilgisi veriliyor. Operasyonda 504 silah, bu silahlara ait 48 bin mühimmat, 10 telsiz ve el yapımı bombayla kullanılan 3470 kilogramda malzeme ele geçirilmiş. Yani patlatılmadan önce. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yani Genelkurmay'dan yapılan açıklamada polisle yapılan işbirliğine de özel dikkat çekiliyor ve bu başarılı işbirliği sonucunda Sur'daki PKK'lıların temizlendiği bilgisi yer alıyor. Ayrıca operasyonda yer alan bütün herkese de, koruculara, askerlere, polislere de teşekkür ediliyor. Sur'da durum böyle. Önümüzdeki süreçte Yüksekova'da ve Nusaybin'de de operasyonlar bekleniyor. Peki biz yine bir çatışmalı dönem mi göreceğiz önümüzdeki günlerde? Buna ilişkin Nevruz da yaklaşıyor. Bir güvenlik analizi yapalım istiyoruz. Telefon attığımızda Mithat Işık var. Emekli kıdemli albay, istihbarat ve terör uzmanı. Merhabalar Mithat Bey.
Merhaba, iyi yayınlar efendim.
Teşekkür ederiz. Şimdi Sur'da operasyonların bittiğini biliyoruz ama önümüzdeki dönemde Nusaybin'de başlayacağına ilişkin çok ciddi bilgiler var. Tonlarca patlayıcıdan ve çok sayıda PKK'lıdan bahsediliyor Nusaybin için. Yaklaşık 160 bin kişinin yaşadığı bir bölge. Yüksekova da aynı şekilde. Önümüzdeki süreçte de bu sokağa çıkma yasakları ve diğer çatışmalı bir süreç devam edecek gibi beklentiniz var mı sizinde?
Tabii bak. Terör örgütü stratejisi değiştirerek usta alan birisi şehirlere indirdi, meşgul mahalleleri. Bunu indirirken de iki amacı vardı. Birincisi Suriye'deki olan gelişimleri kendisine bir hafta sağlayacağını düşündü. Diğeri de halkın kendisine destek vereceğini, halkı şehirlerde istediği gibi yönlendireceğini düşündü. Baktığımızda gerek Suriye'deki, Suriye'deki operasyonlara baktığımız zaman halkın terör örgütüne destek vermediğini, güvenlik bilimlerinin tahminatlarına uyduğunu ve sokağa çıkma...
Sesinizde bir problem var. Birazcık yerinizi değiştirme imkanınız var mı? Yani ilk yaptığınız tespit hem PKK'nın bir strateji değişikliğiyle meskun mahalle çatışmaları taşıdığı ve halktan destek bulacağını umduğu ancak halkın PKK'nın beklediği desteği vermediği biçimindeydi. Şimdi sesiniz inşallah iyi gelecek. Buyurun dinliyoruz.
Şimdi böyle olunca PKK terör örgütü henüz bu stratejiden vazgeçmiş değil. Şimdi baktığımız zaman şimdi bir takım kasabalarda yine bir takım yığınaklamaları vardı. İşte şimdi Nusaybin'de, Yüksekova'da ve buna benzer belki daha başka şeylerde de bunu deneyecektir. Ama bu PKK terör örgütünün bu yaz boyunca bu şekilde güvenlik güçleriyle bu şekilde bir mücadeleyi devam ettireceğini bu şekilde de halkın belki de hala bir destek alabileceğini düşünüyor. Çünkü eğer...
Arazide olmayacak mı mesela? Eskiden hep arazide çatışma olurdu. O arazideki çatışmalar şehirde mi göreceğiz önümüzdeki süreçte?
Şimdi önümüzdeki Nisan ayından itibaren bu kendisini daha net belirtecek. Bir PKK terör örgütü belki şehirdeki bu çatışmaları kırsal alanda da güvenlik bilimlerini kendi üzerindeki baskısını azaltmak amacıyla kırsal alanda başlangıçta kendisine hedef seçtiği, zayıf olarak değerlendirdiği karakollarda ve oradaki güvenlik bilimlerine bile belki bir takım tacizler ve baskı şeklindeki bir takım taarruzlar düşünebilecektir. Ancak tabii son günlerde gelişen teknolojik imkanlar, özellikle insansız hava araçlarının artması, silahlı helikopter sayısının artması ve dolayısıyla uçakların da bölgede etkili harekat icra etmesi, PKK terör örgütünün kırsal alanda pek hareket etme kabiliyeti şu anda azalmış gibi görünüyor. Ancak tabii baharın gelmesiyle beraber örgüt militanlarının, tahmin ediyorum özellikle kırsal alan bulunan militan gruplarının, meskun mahallelerdeki terör örgütlerinin üzerindeki baskıyı azaltmak için iki yönlü bir mücadele şeklini gireceğini de düşünebiliriz. Hem kırsal alanda hem de şehirlerde.
Peki Nusaybin herhalde kritik bir bölge değil mi? Hem Suriye sınırında, karşısında Kamışlı var, PYD'nin etkili olduğu bir bölge. Devletin de Sur'daki çatışmalar, Cizre'deki çatışmalar bitmeden Nusaybin'de bir operasyona girmediğini görüyoruz. Herhalde çok ciddi bir hazırlık gerektiriyor bu olay.
Tabii Nusaybin'e baktığınız, Nusaybin kritik bir ilçe. Hem Suriye'ye yakın, hem Kamışlı'ya yakın, hem de büyük bir ilçe. Dolayısıyla Nusaybin'deki operasyon kolay olmayacak. Örgüt burada uzun zamandır özellikle altı mahallede bir takım hazırlıklar yapıyor ve bir takım yeraltı tünelleri kazdığını da düşünüyoruz.
200 kişilik dağ kadrosundan bahsediliyor. Yaklaşık 800 kişilik bir kadrodan bahsediliyor. Yani korkutucu bir takım tablolar var herhalde orada.
Var da tabii, yani meskun mahalle baktığımız zaman PKK terör örgütünün 600'den fazla militanının Nusaybin'de olduğunu değerlendirmemiz lazım. Eğer düşünüldüğü gibi Kamışlı'yla böyle yeraltı tünelleri de geçişle sağlanırsa bu her zaman takviye edebilir ihtiyaç duyduğunda. Nusaybin'de diğer bir özelliği
bu
de...
Bu bulunamaz bir şey mi acaba Mithat Bey? Çünkü o tünellerden hep bahsediliyor da bir tünel açıldıysa mutlaka güvenlik kuvvetleri de onu bulur herhalde diye düşünüyorum ben.
Yani operasyon başladığı zaman tabii ki bulunacaktır. Bu mutlaka onun bir bizim tarafımız altında bir çıkışı veya giriş noktaları olacaktır. Operasyon başladıktan sonra bu bulunur. Nusaybin'in diğer bir enteresan özelliği de örgütün dağ kadrosunu hiç terk etmediği Bakok Dağı'na çok yakın olması ve Bakok Dağı'nın da onlarca bir takım mağarayı içerisinde barındırmış olması. Dolayısıyla Nusaybin de operasyona başlarken bence Bakok Dağı Cehennem Deresi'yle beraber, yani
yürütülecektir diye bekliyorum.
Hem Nusaybin'de hem de Bakok Dağı'nda Cehennem Deresi'nde eş güdüm şeklinde bir operasyon başlatması lazım. Peki, Nusaybin'e gelen teröristler her ne kadar Suriye'den giriş yapıyorsa Bakok Dağı'nda bulunan örgüt militanları da burayı takviye ediyorlar.
Peki sizce şehirlerde bir gerilim beklenebilir mi önümüzdeki günlerde?
Ben pek tahmin etmiyorum. Yani şimdi halk artık gördü. Batı'da. Yani kendisine örgütün ne kadar büyük zarar verdiğini gördü. Yani
Batı'da, durumda, Batı'da diyorum.
Batı'da ben yok zannetmiyorum. Belki İstanbul gibi, İzmir gibi bir takım büyük illerimizde ufak bir takım yürüyüşler teşebbüs edilebilir ama bunlar daha çok lokal bazda kalacaktır ve o kadar etkili bir etkisi olmayacaktır. Daha çok bence Nevruz'da bir takım şeyler denenebilir. O da daha çok yine söylediğiniz gibi Doğu ve Güneydoğu'daki bir takım illerde. Artık halk bunu anladı tahmin ediyorum ve anlaması lazım. Çünkü gerçekten burada en büyük sıkıntı halk yaşıyor. Ne eğitim yapabiliyor çocukları, ne kendileri, ekonomik olarak zaten zayıf olan bölge daha da felç duruma geliyor. Dolayısıyla ben halkın buna itibar etmeyeceğini, daha çok güvenlik güçlerine istihbarat yönünde yardımcı olacağını da değerlendiriyorum. Güvenlik güçlerin de bu yardım çağrılarına, istihbaratlarına anında cevap vermesi lazım. Bölgeden bazı insanlar kendileri güvenlik bilimlerine istihbarat verdiği halde müdahalede geciktiklerini ve kendilerinin örgütüne hedef olduklarını söyleyen insanlar da var, bizim görüştüğümüz insanlar da. Bir yerden bir istihbarat alındığı zaman oraya her türlü güvenlik tedbirine alarak
onların görevleri zaten.
Bence daha faydalı.
Pekala. Çok ama Buyurun.
Nisan ayında daha netleşecektir olay.
Pekala. Çok teşekkür ediyoruz. Mithat Işık'la konuştuk. Emekli kıdemli albay, istihbarat ve terör uzmanı, bölgede de görev yapmış bir isim. Önümüzdeki süreçte PKK'nın şehirlerdeki çatışmaları, oradaki tansiyonu arttırmak için yine faaliyette olacağına ilişkin beklentisini aktardı bize. Şimdi işin bir tarafında bu var tabii. Özellikle değerlendirmeler HDP'nin son zamanlarda bölgede siyasi olarak ağırlığının biraz azaldığı ve yaptığı çağrılara tam olarak karşılık bulamadığı biçiminde ve genelde güvenlik uzmanlarının yaptığı tespitlerse orada o operasyonları yürüten isimlerin insan haklarına daha uygun bir biçimde o operasyonları yürütmeleri. Dün özellikle Abdurrahman AK Partili milletvekili, eski milletvekiliyle konuştuğumuzda kendisinin söylediği bir cümle vardı. Güvenlik kuvvetleri Türkiye'de PKK'nın yanında yer alan bazı kesimlerin ellerine koz vermemeli, davranışlarıyla daha dikkatli olmalı, halka yaklaşımı farklı olmalı demişti ve bunun da aslında temelinde Cizre'deki tartışmalar yatıyor. Sur Cizre gibi olmadı. Sur'da vali devreye girdi ve Sur'dan çıkmak isteyenler için özel önlemler alındı. Güvenlik koridorları oluşturuldu. Ancak Cizre'de durum çok farklıydı ve hala da tartışmaları devam ediyor. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde Ayşe Yıldırım Sur'a Cizre'ye gidip geldikten sonra bir yazı kaleme aldı. O yazıdan birkaç satırı sizlere aktaracağım. Çocukların cenazesini arayan aileler teker teker giriyorlar o bodruma diyor. Bodrum tartışması çerçevesinde. Hani fotoğraflarını gördüğünüz, tanıkları dinleyip okuduğunuz karanlık, yanık, et kokan bodruma. 26 cenazenin külünün taşındığı bodruma. Yanmış kemiklere uzanıyor annelerin elleri. Belki benim çocuğumdur diyerek alıyorlar kemikleri. Delil olup olmamaları umurlarında değil artık. Çünkü onlar da biliyor ki yasalar unutulmuş, hukuk askıya alınmış, katliamlara karşı susmuş toplum. Oysa normal koşullarda o bodruma kimsenin girmemesi gerekir. Olay yeri etrafını çevirir, deliller tek tek işaretlenir. Laboratuvar incelemesi, antropolojik inceleme, kimyasal inceleme, ölçümleme yapılır. DNA elde edilebilir mi diye bakılır ve kimlikleme yapılmaya çalışılır. Yani etkin bir soruşturmanın gerekleri yerine getirilir. Sokağa çıkma yasağının kısmen kaldırılmasının ardından savcı gitmişti Cizre'deki o vahşet bodrumuna ama güvenli değil diyerek bodruma girmemişti. Girmek zorunda, işi bu, onun için maaş alıyor, görevi ihmalden hakkında suç duyurusunda bulunmak gerekiyor diyor Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Profesör Şebnem Korur Fincancı. Bu Ayşe Yıldırım'ın yazısında yer alıyor bu satırlar. Şimdi biz de Şebnem Korur Fincancı ile konuşalım istiyoruz. Telefon hattında olacaktı. Sanıyorum bir aksilik oldu. Arkadaşlarımız arayacaklar. Şebnem Korur Fincancı da bölgeye gitti, araştırmalar yaptı ve etkin bir soruşturmanın yürütülmemesinden şikayet etti. Özellikle o bodrumlardaki tartışmalara ilişkin. Savcıları görevlerini yapmaya davet etti Şebnem Korur Fincancı. O incelemeden sonra bir dar kapsamlı bir rapor da hazırlandı. O raporda şu ifadeler yer alıyor. Heyetin ilk girdiği bodrumda pencere pervazındaki top mermisi olması kuvvetle muhtemel cisme dikkat çekiliyormuş mesela o raporda. Cumhuriyet Başsavcısının bodruma geldiğini ancak güvenlik gerekçesiyle bodruma girmediği de aktarılıyor. Raporda ayrıca tahminen 12 yaşlarında olan bir çocuğa ait çene kemiği bulunduğu yazılıyor. Yani gerçekten insan okurken tüyleri diken diken oluyor. O bölge sıkıntılı bir bölge. Raporda ilk bodruma ilişkin bodrumun bu bölümünde görüldüğü üzere çok sayıda kafatası ve diğer kemiklere ait yanmış halde kemik kalıntıları bulunduğu da gözlemlenmiştir ifadesi var. Ve Şebnem Korur Fincancı etkin soruşturma talep ediyor bu raporun sonunda da hazırlanan Türkiye İnsan Hakları Vakfı tarafından hazırlanan bu raporda. Etkin soruşturma yapılmalı ki orada neler yaşandığı tam olarak ortaya çıksın. Ancak gelinen aşamada delil bulmak da çok mümkün değil. Başka bir noktaya ulaşmak da, çünkü o delillerin az önce Ayşe Yıldırım'ın yazısından okuduk. Aileler geliyorlar ve aileler geldiklerinde o delil olabilecek malzemeleri, belki de insanlardan arta kalanları alıyorlar kendi çocuklarına ait olabileceği umuduyla. Şimdi Şebnem Korur Fincancı telefon attığımızda oradaki izlenimlerini bize aktarmasını rica edeceğiz. Hoş geldiniz Şebnem Hanım.
Hoş bulduk Yavuz Bey, iyi yayınlar.
Teşekkürler. Raporunuzdan bir bölümü aktardım bizi dinleyenlere. Ayşe Yıldırım'ın da bugün bir yazısı vardı. Ya o kemikler çocuğumuzsa diye annelerin orada delil olabilecek malzemeleri etkin soruşturmadan umudu kestikleri için aldıklarını anlattı. Anlatıyor yazısında. Siz de gittiniz, biraz izlenimlerinizi aktarır mısınız? Bir sonuç çıkar mı? Yani bir soruşturma oluyor mu orada bu sokağa çıkma yasağı süresince yaşananlara ilişkin?
Maalesef öyle bir soruşturmanın olduğuna dair herhangi bir veriyle karşılaşmadık. Çünkü normalde bir soruşturma yapıldığında o bölgenin tümüyle çevrilmesi, hiçbir girişe izin verilmemesi gerekiyor. Bütün örnekler uygun bir şekilde toplanmadan, inceleme yapılmadan bir soruşturmanın olduğuna ilişkin veri elde etmek mümkün değil. Dolayısıyla bunların hiçbiri yapılmış değildi. Tanıkların beyanında da zaten Cumhuriyet Savcısının o ilk bodrum olarak tanımlanan yere hiç gitmediği, orayı tehlikeli bulduğu ve polisin de girmesine izin vermediği şeklindeydi. Dolayısıyla hani etkili bir soruşturma maalesef yapılmayacak.
Siz gittiniz gördünüz değil mi o bodrumları?
Ben zaten bir bodruma girilebiliyor.
Evet.
Diğer yani ikinci bodrum denen yer tümüyle yıkılmış bir alan. Üçüncü bodrumda çok üst üste binmiş katlardan oluşuyor. Hani girmek mümkün değil oraya bu haliyle. Durumda. Evet, çökmüş durumda. Ama birinci bodruma, yani birinci bodrum denen yere girdim, doğru.
Adli tıp uzmanısınız çünkü orada soruşturma için aydınlatacak bir takım deliller var mıydı? Gözünüze çarptı mı?
Yani şöyle, tabii biz bir inceleme yapmak üzere gitmemiştik. Dolayısıyla elimizde hani uygun ışık kaynakları ve malzeme bulunmuyordu. Biz sadece bir geçmiş olsun demeye gitmiştik. Cezire'ye ilk açılır açılmaz. Sonra ertesi gün arkadaşlarımız gidecekti. Bir de neye ihtiyaç var hani bir görelim, ona göre gidecek ekiplere de bilgilendirelim istiyorduk. Ama tabii girince ister istemez gözümüze çarpan temel bir takım bulgular oldu. Özellikle hemen belli bir alanda yanmış kemikleri gördük. Çok miktarda yanmış kemik parçaları vardı.
Normal bir soruşturma olsa onlar orada olmamalı değil mi Şevrem Hanım?
Tabii onların orada fotoğraflanması ve her birinin tespit örnek olarak alınmış olması gerekiyor. Çünkü onlar delil. Bir, nasıl yandıkları önemli. İki, kime ait oldukları önemli. Ayrıca hani kime ait oldukları şu açıdan da önemli. Orada yakınları ölmüş insanlar var. Sonuçta bu insanların en doğal hakkı cenazelerini uygun bir biçimde defnetmek. Hani ölüm, yaşam hakkı hikaye bir yana. Bir de böyle bir sorunla karşı karşıya şu anda insanlar. Ve o kemiklerin arasında da çok hani öyle rastlantısal bir durum tabii. Ama görece az yanmış bir alt çene kemiği vardı. Ve alt çene kemiği boyutları itibariyle de bir çocuğa ait alt çene kemiğiydi.
Evet.
Elimdeki olanaklarla karşılaştırma yapılabilecek tesadüfen yine yanı başında bir gözlük çerçevesi vardı yanmış. Hani onunla birlikte fotoğraflarını çektim. Ama orada bıraktım çünkü delilleri yerinden kaldırmak uygun olmayacaktı.
Ama Ayşe Yıldırım'ın yazısından anlıyoruz ki anneler o delillere delil diye bakmıyorlar. Zaten soruşturmadan da umudu kesmişler anlaşılan. Ve alıyorlar yani.
Tabii çocuklarının kemikleri onlar sonuçta. O insanlar orada kim olduğunu muhtemelen biliyorlar. Hani yaş itibariyle de söylediğimizde muhtemelen o yaşa yakın olan çok fazla kişi yoksa da orada tahmin ederek almış olabilirler.
Teşekkür ediyoruz katıldığınız, izlenimlerinizi bizimle paylaştığınız için Şebnem Hanım. Şebnem Korur Fincancı ile konuştuk. Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı, aynı zamanda kendisi bir adli tıp uzmanı. Şimdi Ankara'dan yapılan açıklamaları hatırlayın. Güneydoğusunda Türkiye'nin devam eden operasyonlarda hep bir hukuk vurgusu var. Hukuki çerçevede, anayasal çerçevede kurallara uygun olarak yapılıyor bu operasyonlar diye. Bu operasyonların kurallara uygun olarak yapılıp yapılmadığının da sonrasında mutlaka kovuşturulması gerekiyor. Yani savcıların inceleme yapması gerekiyor. Gerçekten orada hukuka uygun bir operasyon mu gerçekleştirildi, yoksa hukukun dışına mı çıkıldı? Bütün bu soruların aydınlığa kavuşması gerekiyor. Onun için de o delillerin oradan toplanması gerekiyor. Ancak gördüğümüz kadarıyla böyle bir çaba söz konusu değil, en azından Cizre'de.
Bugün eğer Tayyip Bey bir ani seçim kararı alsa ne MHP'nin ne HDP'nin barajlaşma şansı yok.
Yandaş gazetecileri, artık onlara gazeteci filan demeyeyim.
Yarın bir gün muhalefetin seçim sonuçlarını güvenilir bir şekilde alabileceği bir haber ajansı olduğunu iddia edebilir miyiz? Düşünebilir miyiz?
Ya Sayın Cumhurbaşkanımızın bu tür açıklamalarını artık dinlememeye karar verdi. Evet. Sağlık nedenleriyle. Çünkü hakikaten tansiyonum yükseldi.
Elinizde silahınız mı var? Çarpışacak mısınız?
Herkesin konuştuğu, her şeyin konuşulduğu Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle. Hafta içi her gün 17.30'da sizlerle. Bir de Bunu Dinle. Yasaksız program.
Dün akşam Yurdagül Şimşek de yaptığı canlı bağlantıda Ankara'dan meclisin havasını aktarmıştı. AK Parti bir takım dosyalara dokunacak gibi görünüyor ama o hani bugünden yarın olacak bir şey de değil demişti. Çünkü bir prosedürü var bu işin. Komisyon toplanacak, karma komisyon oluşturulacak, dosyalar incelenecek ve partiler karar verecek, sonra da genel kurula inecek, oylama yapılacak diye. Şimdi biraz daha netleşmiş görünüyor. Bugün Abdülkadir Selvi de yazdı dokunulmazlık meselesini ve 94'teki o tablo yaşanmayacak diyor Abdülkadir Selvi. Birkaç kişinin dokunulmazlık dosyası genel kurul gündemine getirilecek. AK Parti bu yönde bir hazırlık yapıyor diyor. Özellikle silah taşıma iddiası ya da PKK'lılara yardım ettiğine kesin gözüyle bakılan bir takım isimler ya da Van'da taziye evini ziyaret eden o isimler. Bunlarla ilgili bir dokunulmazlık dosyaları üzerinde çalışmanın başlatılacağı bilgisini Abdülkadir Selvi meclisten aldığı izlenim çerçevesinde aktarıyor. Baktığınız zaman AK Parti evet bu işte yola çıkmış görünüyor. HDP bütün dokunulmazlıklar kalksın diyor. MHP AK Parti'nin de taleplerine olumlu yanıt vereceğini de söyledi. Hatta o dokunulmazlık dosyalarının biraz daha geniş çerçevede ele alınmasını ve HDP'lilerin terörle ilgili bütün iddialardan hesap vermelerini talep ediyor. Peki CHP ne yapacak? Fikri Sağlar'ın bir açıklaması vardı. Ben dokunulmazlık dosyasına evet oyu vermem, dokunulmazlık kalksın demem demişti. Cumhuriyet Halk Partisi'nden tam net bir açıklama yapılamamıştı ama bugünkü tavrına bakıldığında tek tek dosyalar değerlendirilecek diye bir ifade gözümüze çarpıyor. Mahmut Tanal'la konuşacağız, CHP İstanbul Milletvekili, CHP ne yapacak diye. Çünkü bir sıkışmışlık hali mi var sorusu da gündemde. Merhabalar Mahmut Bey.
Efendim merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Herkese selamlar.
Teşekkürler. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde sanki bir isteksizlik var HDP'li milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda. Ama aynı zamanda Türkiye'deki kamuoyunda oluşan bir hassasiyetten de bahsedebiliriz. CHP Genel Başkanı'nın Van'daki o taziye ile ilgili sözleri de grup toplantısında kulaklarımızda hala. Ne yapacak, nasıl çıkacak bu işin içinden CHP, ne dersiniz?
Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Milletvekiliyim ama benim bu konuşmalarım, altını çizerek söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğiyle ben konuşmuyorum.
Evet. Bunu o açıklamayı verdik zaten. Tek tek değerlendirilecek
anladım,
diye bir kurumsal
bakın,
açıklama
CHP
var.
Ne yapacak? CHP'nin adına konuşmuyorum. Bunu Mahmut Tanal olarak kendi adıma
buyurun. Konuşuyorum. Ne yapacaksınız o zaman? Size sorayım.
Mahmut Tanal olarak benim de dokunulmazlıkla ilgili felsefelerim var. Dosyalarım var. Nedir bu dosyaların? Ben 24. dönem, 25. dönem ve 26. dönem İstanbul Milletvekiliyim.
Evet.
Hukukta temel bir ilke vardır. Dürüst davranma ilkesi vardır. Hakkın kötüye kullanılmaması ilkesi vardır. Bu dürüst davranma ilkesi Roma hukuku döneminde dahi hukukun üstünde olan bir kavramdır. Dürüst davranma ilkesi tüm hukuksal işlemlerde olduğu gibi aile ilişkilerinden tutun. Ticari ilişkilerden tutun, siyasi ilişkilerden tutun, sırf başkasına zarar vermemek için ve sadece ve sadece dürüstlük ilkelerine uygun hareket etmek lazım. Şimdi hatırlarsanız da 3 Kasım 2002 seçimlerinden öncesinde Sayın Deniz Baykal'la Sayın Recep Tayyip Erdoğan arasında o dönem Arena programını yapan Sayın Uğur Dündar'ın birlikte televizyona çıktıkları zaman bu dokunulmazlıklar kaldırılacak mı şeklinde sorulan soruya dönemin o dönem Sayın Recep Tayyip Erdoğan 6 ay içerisinde biz bunları kaldıracağız demiş idi.
Evet.
Hatta O dönem 6 ay 3 Kasım 2002 o dönem 6 ay içerisinde kaldırmadıkları için ben Mahmut Tanal olarak bu siyasetçilerin verdikleri sözlerin yerine getirilmesi için, taahhüdün yerine getirilmesi için Sayın Recep Tayyip Erdoğan aleyhine dava açtım. Bu dokunulmazlıkların kaldırılması için vaatte bulundunuz televizyonların önünde. Halk buna güvenerek size oy verdi. Lütfen gelin bu taahhüdünüzü yerine getirin. Sayın Mahkeme dedi ki, evet. Sayın Mahkeme dedi ki, efendim siyaset, hatta cevap dilekçelerinde de dediler ki, efendim biz siyasi alanlarda verdiğimiz taahhütleri mahkeme kararıyla yerine getirilmesi olmaz. Mahkeme bunu yerine getirir. Ve mahkeme de talebimi reddetti. Niçin? Siyasetçiler verdikleri sözleri mahkeme zorla yerine getiremez şeklindedir.
Evet.
Şimdi öncelikle o dönemde böyle bir taahhütleri var.
Şimdi bir parantez açarsanız, biz dinleyenleri buyur, bilgilendirmek açısından söylüyorum. 3 Kasım 2002 seçimlerinden önce böyle bir taahhütte bulunuldu AK Parti tarafından. Sonrasında niye yapmadınız sorularına verilen yanıt ağırlıklı olarak, eğer böyle bir düzenleme yapılırsa savcıların elinde siyasetçiler oyuncak olur biçimindeydi. Cumhurbaşkanı'nın ağzından, ki ben de röportaj yapmıştım o zaman.
Açıklama öyle değildi. Açıklama şuydu. Bu hakimler, bu savcılar bizi cezalandırır. Biz ne zaman bunları değiştirirsek o zaman ancak biz kaldırırız.
Tam açıklama o değildi ama benim çünkü birebir röportajımdan verdiğim bir cümleydi o. Erdoğan'la o dönem yaptığım röportajdan. O sizin herhalde biraz yorum katarak söylediğiniz bir şey.
Bilemiyorum, bakacağız. Yorum katarak ben böyle hatırlıyorum. Buyurun. Ama buyurun. Eğer yanlış hatırlıyorsam özür dilerim.
Buyurun,
ama
estağfurullah.
Yani ben şimdi bu olaydan yola çıkarak şunu demeye çalışıyorum. Şimdi siz eğer bir suç işlemiş iseniz de, siz bir suç işlemiş iseniz de, sizin suç işlediğiniz tarih diyelim 2008 tarihi. Ben 2009 tarihinde işlemişim. Bir başkası 2007 tarihinde işlemiş. Peki 2007 tarihteki suçu işleyeniz siz orada bırakacaksınız. En son işleyen 2015'i işleyeni getireceksiniz. Bu hem anayasanın hem uluslararası sözleşmelerin arada dürüstlük ilkelerine aykırı.
Yani siz bir prensipten bahsediyorsunuz öncelikle.
Anlayamadım.
Önce bir prensipten bahsediyorsunuz diyorum.
Tabii.
İçerik dışında.
Yani anayasamız da onu söylüyor zaten. Diyor ki kimin fezlekesi gelmişse sırayla bunlar çağrılır diyor. O fezlekelerin, hatta benim de fezlekem var. Ben müracaat ettim. Bakın müracaat ediyorum. Arkadaş benim dokunulmazlığımı kaldırın. Benim lekelenmeme hakkım var. Ben yargılanmak istiyorum. Benim boynumda bu fezlekenin kalmasını ben istemiyorum. Lütfen benim bu dokunulmazlığı kaldırın, ben yargılanmak istiyorum. Yok Mahmut Tanal sen orada kal, ben filan milletvekillerinkini kaldıracağım. Böyle bir işlem olamaz değerli arkadaşlar. Şimdi biz bu şekilde fezlekelerle nedir? Cımbız gibi A siyasi partinkini getireceğim, B siyasi partinkini getirmeyeceğim.
Ama Türkiye'de rastlanılan da bir durum bu, biliyorsunuz. Yani 94'te de benzeri yaşanmıştı. Size çok
yani bu keyfiliğe yol açar. Bu yarın öbür gün ne olur biliyor musunuz? Bu korunma, yani yasama dokunulmazlığı aslında siyasi iktidarların çoğunluğu olan parti iktidarda bulunduğu zaman muhalefetteki milletvekillerini korumak için ve milletvekillik görevini çekinmeden, korkmadan yapmak için getirilen bir hüküm.
Tabii.
Şimdi böyle giderse bu bir, yani siz önce suç işleyenlerin ve mecliste fezlekesi bulunanların önce gelenleri almayıp son gelenleri alırsanız da, o zaman ileride milletvekilleri rahatlıkla özgürce çalışabilmelerinin önüne bir engel çekmiş olur. Bir tehditle karşı karşıya kalmış olur. Bu hakkın kötüye kullanılması olur. Ben açıkçası kendi adıma Mahmut Tanal olarak dokunulmazlık zırhına bürünmek istemiyorum. Yani vatandaş suç işlediği zaman nasıl yargılanıyorsa herkes yargılanmalı. Bakın tüm memurların dokunulmazlığı var şu anda. Bu memurların dokunulmazlığını da kaldırmak lazım. Milletvekillerin dokunulmazlığını da kaldırmak lazım. Böyle bir üst bir zümre, bir yargılamaktan arındırılmış bir sınıf yaratmak yanlış bir şey.
Ama sizin söylediğiniz tabii bir süreç. Önümüzde ise HDP'lilerin dokunulmazlıklarıyla ilgili mecliste efendim, bir tartışma bekliyor
bunu,
bizi.
Ben bunun kanun teklifini de verdim. Evet. Tüm memurlar da dokunulmazlıktan yaralanmasın. Yani HDP'nin Benim kendi dokunulmazlığım var beyefendi. Benimkini kaldırın. Ben 2011'de milletvekili seçildim. 2011'de benimle ilgili düzenleme fezlekeler var. Bunu kaldırmadan siz 2016'ya nasıl gelirsiniz? 2015'e nasıl gelirsiniz?
Vallahi sizin dokunulmazlığınızı kaldırmak istiyorlardır diye düşünüyorum. Yani bir kaşık suda boğabilirler sizi. Esprim eğer
yok görürseniz. Onu istemiyorlar. Onu istemiyorlar. Keşke bakın ben size teşekkür ediyorum yayına bağladığınız için. Ben hodri meydan diyorum. Dokunulmazlığını kaldırın kardeşim. Yargılanmak istiyorum ben.
Son dönemde çünkü özellikle basın kuruluşlarına yapılan bu uygulamaları en fazla eleştiren isimlerden birisiniz. Oradaki protestolarda hep yerinizi aldığınız için pek iyi duygular beslenmediğini düşünüyorum AK Parti tarafından size yönelik.
Vallahi ben önce Allah'a inanıyorum, sonra halen hukuk limanına sığınmış bir insanım. Halen namuslu, dürüst, halen yargıçların olduğuna inanıyorum ben. Onun için yani düşüncelerimi çekinmeden özgürce eğer bunun bedeli cezaevi olacaksa cezaevi umurumda değil yatarım.
Siz yani kişisel olarak o zaman şey yapmayacaksınız, dokunulmazlıklar kaldırılsın diye oy vermeyeceksiniz anladığım kadarıyla.
Bakın kişisel olarak önce benim dosyalarım var. Benim yani
anladım, ben HDP'liler için sordum.
Ha, ben bakın HDP'lerden benden önce dosyası olan var mı bilemiyorum ama.
Hayır yani en son gündeme gelenler. Mesela Van'da taziye çadırını ziyaret eden HDP'li için kaldırılsın demiyorsunuz anladığım kadarıyla.
Şimdi bakın önünüze gelirse. Ben, bakın gidilmesini ben tasvip etmiyorum. Doğru bir şey değil. Yanlış yapıyorlar. Bakın HDP'liler bu şekilde PKK'ya nasıl yardım yataklık eden milletvekilleri varsa aynısı AKP'ye yap. Yani bugüne kadar PKK'nın şehirleri silah yığını haline getirilmesine göz yuman, büyümesine, bu hale getirilmesine sebebiyet veren AKP iktidarın ta kendisi.
Ben tam önünüzdeki meseleyle ilgili bir tavrınızı öğrenmek istedim. O nedenle soruyorum. Siz HDP'li milletvekillerinin dosyası geldiğinde genel kurula...
Ama kimin dosyasının geldiğini ben bilmiyorum ki. Benim de müracaatım var kendi adıma.
Anladım.
Yani burada bakın anayasanın bu amacı iktidarın keyfi davranışları karşısında muhalefeti korumaktır. Keyfi davranışı. AKP burada keyfi davranıyor. Bugüne kadar PKK'yı büyüten, besleyen, bu hale getiren, PKK'nın propagandasını yapan mevcut olan bu siyasi iktidar değil mi? Mevcut olan bu siyasi iktidar. Bu iktidar sayı çoğunluğu nedeniyle 17-25 Aralık'ta 4 tane bakanlığı orada engellemedi mi? Kollamadı mı? Korumadı mı? Böyle bir yasama olur mu? Yasamanın dürüst hareket etmesi lazım.
Pekala. Çok teşekkür ediyoruz Mahmut Tanal katıldığınız için. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili. Mahmut Tanal'ın eğer HDP'lilerin dokunulmazlıklarla ilgili dosyası önüne gelirse nasıl oy kullanacağını şahsi olarak öğrenme şansımız olmadı. Birkaç kez sorduğumuz halde. Ancak Fikri Sağlar önceki gün bir açıklama yaptı. Ben şahsi olarak dokunulmazlıkların kaldırılmasına karşıyım dedi, karşı oy kullanırım dedi. Ama kurumsal bir bağlantı değil. CHP tek tek gelecek olan dosyalara göre hareket etme kararı aldı diyelim. En fazla sıkışan partilerden birisi de Cumhuriyet Halk Partisi. Çünkü dokunulmazlıklar bir bütün olarak kalksın diyor CHP. Ancak AK Parti buna yanaşmıyor. Sonuçta da HDP'lilerin dosyaları önüne gelecek fiili olarak ve bir karar vermek durumunda kalacaklar. Kalkmasın derlerse Türkiye'deki genel atmosfer açısından biraz sıkıntılı bir vaziyette karşı karşıya kalacaklar. Kalksın derlerse de farklı bir açıdan sıkıntıya düşecekler. O nedenle zor bir kararın eşiğindeler diyebiliriz CHP'ler için.
Haber almak için, haberi anlamak için. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün 17.30'da, tekrarıyla 24'te, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında.
Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararı açıklandı. Can Dündar ve Erdem Gül'le ilgili verdiği kararın gerekçesi açıklandı. O gerekçe açıklandıktan sonra da hükümetten çok sert tepkiler var. Mesela Bekir Bozdağ diyor ki, Anayasa Mahkememiz ilk derece mahkemesi değildir, temiz mahkemesi hiç değildir, süper temiz mahkemesi ama hiç değildir. Yetki alanını genişletmeye böyle devam ederse Türkiye'de önümüzdeki yıllarda çok ciddi bir hukuksal sorunumuz, tartışmamız daha olacaktır. Türkiye'yi böylesine gereksiz tartışmalara kimsenin itmemesi gerekir diyor, verdiği kararı eleştirerek Anayasa Mahkemesi'nin Can Dündar ve Erdem Gül ile ilgili. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşımı zaten malumunuz. O da Ukrayna Cumhurbaşkanı ile görüşmesi sırasında bu konudaki soruları yanıtlıyor ve diyor ki açık ve net bir şekilde ifade etmek isterim. Türkiye'de bu alınan bu karar çerçevesinde baktığınızda gerekçeyi yazmakta zorlandıklarını anlıyorum. Bir yetki gaspı vardır diyor. Böyle bir iddiada bulunuyor. Tamamını da okumadığını söylüyor Cumhurbaşkanı. Gerekçeli kararda Anayasa Mahkemesi'nin çoğunluğu Erdem Gül ve Can Dündar'ın hak ihlaliyle ilgili onay verdiler. Yani bu yönde oy kullandılar ama 3 mahkeme üyesi hak ihlali yoktur dedi mahkemenin verdiği kararda. Onlardan da birisi Wikileaks belgelerini yayınlayan Assange casusluk nedeniyle aranıyor diyerek örnek gösterdi. Sadece o değil. Snowden ve Assange örneği Dündar ve Erdem Gül davasında birçok noktada örnek gösterildi. Mesela Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da benzer bir ifade kullandı. Bekir Bozdağ'ın da bu yönde benzer ifadeleri var. Yani dünyada böyle haber yapanlar da yargılanıyor dediler. Peki bu doğru mu? Ergin Cinmen'le konuşacağız. Merhabalar Ergin Bey.
Merhaba efendim, buyurun.
Çok sık duymaya başladık biz bunu. Bak dünyada da böyle bir gizli belgeler ortaya çıktığında işte Assange örneğinde olduğu gibi, Snowden örneğinde olduğu gibi yargılanıyorlar. Niye Türkiye'de yargılanmasın, niye bu ifade özgürlüğünün kısıtlanması sayılsın diye. Doğru bir karşılaştırma mı bu?
Şimdi efendim Assange ve Wikileaks biliyorsunuz bunlar gazeteci değil. Bu kişiler söz konusu bilgileri ele geçirip basına dağıtan kişiler. Yani zaten kendi bakanları da söyledi. Biz haber yapanları yargılamıyoruz dedi. Bu haberi içeriden uçuranları yargılıyoruz dedi ki bu doğrudur. Yani gazeteci önüne gelen haberi doğruysa doğruluk süzgecinden kendisine göre geçirir ve yayınlar. Onun görevi budur. Ha, bu haberin devlet sırrı olup olması meselesi o. Haberi sızdıranla ilgili olan bir olaydır.
Yani Snowden örneğine gidiyor bu da.
Tabii ki. Dolayısıyla Can Dündar ve Erdem Gül'ün durumuyla bu durum arasında dağlar kadar fark vardır. Anayasa Mahkemesi'nde belirtmiş olduğu gibi Can Dündar ve Erdem Gül gazetecilik yapmışlardır.
Ama Anayasa Mahkemesi üyesi bile böyle muhalefet kararında gerekçesinde buna atıfta bulunuyor.
O muhalefet Rıdvan kararı Güleç olabilir. Evet. Tabii. Ama o bütün kararlarda muhalefet olabilir tabii ki. Ama burada oy çokluğu söz tabii konusudur. Oy çokluğu, yani burada Anayasa Mahkemesi'nin kararı budur. Ama 3 tane üye bu karara muhalif kalmışlardır. O da onların muhalefet haklarıdır.
Ama tabii bu doğru bir karşılaştırma değil diyorsunuz. Aslında ben o meseleyi birazcık açıklığa kavuşturmak istiyordum. Snowden bu belgeleri sızdıran insan.
Yayınlayan değil. Bakın evet, yayınlayan hiçbir gazeteci bir ceza davasına maruz kalmamıştır o ülkelerde. Bu çok nettir. Bunun tartışması yok. Yani bunu nasıl söylüyorlar? Bunu anlaşılır.
Cumhurbaşkanlığı sözcüsü de söylüyor bunu.
Ama yani yanlış söylüyorlar. Yalan diyemiyorum artık ama yanlış söylüyorlar. Doğru söylemiyorlar. Bu bir. İkincisi, bugün özellikle sabah şöyle televizyonda haberleri izlerken Adalet Bakanlığı'nın hakimler ve savcıların eğitim kurultayında zannedersem bir açıklaması oluyordu.
Evet.
Orada Anayasa Mahkemesi'nin bu kararına ver yansın etti.
Hem de nasıl? Gibi değil. Hem de nasıl?
Hem de nasıl? Şimdi bakın anayasanın 138. maddesi açık. Diyor ki hiçbir organ, makam, merci ve kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez. Genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde dahi bulunamaz diyor. Şimdi Sayın Adalet Bakanı'nın bu sabahki açıklaması ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamaların hedefi Anayasa Mahkemesi, artık o karar verilmiş çıkmış. Onun hedefi Can Dündar ve Erdem Gül'ü yargılayacak İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne. Yani siz ayağınızı denk alın, Anayasa Mahkemesi bunları bu da hak ihlali vardır diye siz tahliye ettiniz ama bu kesin bir karar değildir. Bu kararından geri dönebilirsiniz ki dönün diyor. Yani bunu kim söylüyor? Ben söylemiyorum. Siz söylemiyorsunuz. Bu devletin en yetkili ağızları Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı söylüyor. Neye rağmen söylüyor? Anayasanın 138. maddesinin 2. fıkrasında demin okumuş olduğum hüküm çerçevesinde söylüyor. Bu 3. sınıf, 4. sınıf, 5. sınıf demokrasilerde bile olacak şey değildir.
Cumhurbaşkanı savcıya doğrudan itiraz edebilirsin gibi bir telkini de oldu
ilk açıklaması. İtiraz edebilirsin diye telkinde bulunuyor. Arkasından o telkin zaten şimdi dava başlıyor. Hadi o itiraz etmedi. Sen yeniden tutuklama kararı verebilirsin diyor mahkemeye. Vermiyor çünkü bu kadar üstlerine basıp asıp tepindikleri.
Ama şu gerekçeyle tekrar tutuklama kararı verilebilir mi Ergin Bey?
Bir ülkede anayasanın 138. maddesinin 2. fıkrasına rağmen Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı bu lafları eder ise normalde mahkemeler de verebilir diye çok korkuyorum. Çünkü devletin en yetkili kişileri anayasayı çok açıkça çiğniyorlar. Çok açıkça çiğniyorlar. Yani bunun tahribatı çok önemli, biliyor musunuz? Evet, bir avukat olarak buradan söyleyeyim. Gerçekten de onarılması çok zor tahribatlarla karşı karşıyayız şu an. Yani o savcılar ne yapacaklar, o yargıçlar ne yapacaklar? Çoğu genç insanlar birdenbire kanun filan bu, Anayasa Mahkemesi'nin kararı bu. Anayasa Mahkemesi'nin kararı herkesi bağlayan kararlardır bunlar. Ama kalkıp Cumhurbaşkanı, Adalet Bakanı böyle diyor açıkça. Yani inanılmaz bir pres altında şu anda. Can Dündar'la Erdem Gül'ün yargılayacak olan mahkeme. Hukuk çok acı çekiyor şu anda Türkiye'de. Ben onu düşünüyorum. Bu sonuçlarınıza karşı bunları söylemek durumunda.
Pekala. Çok teşekkür ediyoruz Ergin Cilmen yorumlarınız
ben
için.
Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim.
Avukat Ergin Cilmen, hukukçu, Türkiye'de hukuk çok acı çekiyor dedi. Gerçekten enteresan, dikkat çekici bir cümleydi. Ve Bekir Bozdağ'ın açıklamalarına atıfta bulundu. O açıklamalardan bir bölümünü ben size okuyayım. Belki şu ana kadar duymayanlar vardır. Şöyle diyor Bekir Bozdağ, birçok şeyi söylüyor. İşte ilk mahkeme değildir, içeriye giremez, esastan karar veremez, şu bu. Anayasa Mahkememiz, mahkeme daha davaya el atmadan işi vaziyet etti. Hem de delil değerlendirmesini yaptı. Hem de esastan karar verdi. Yaptığı yanlışı düzeltmek için çırpınıyor, kıvranıyor. Ama bu çaba izah etmeye yetmemiş. Esası, hukuku ve anayasayı nasıl çiğnedikleri kendi kararları içinde ortaya konuyor diyor. Bir Adalet Bakanı Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararla anayasayı çiğnediğini iddia ediyor. Ve hukukçular da hem Adalet Bakanı'na hem de bu konudaki sert açıklamaları nedeniyle Cumhurbaşkanı'na yükleniyorlar. Ve işte Ergin Cilmen'in sözü, hukuk acı çekiyor biçimindeydi. Tabii asıl konuştuğumuz Snowden meselesiydi. Snowden ve Assange. Bunlar Can Dündar ve Erdem Gül için uygun örnekler mi? Ergin Cilmen bunun karşılaştırma yapılamayacağını söyledi. Şimdi Amerikan Büyükelçisi'nin bir açıklaması var bu konuyla ilgili, onu da aktaracağım size. Snowden ve Assange'ı soruyorlar Amerikan Büyükelçisi'ne. Siz Can Dündar ve Erdem Gül'e destek için Cumhuriyet'e gittiniz ama sizin ülkenizde de böyle bir durum var diyorlar. Ve Büyükelçinin verdiği yanıt: evet, biz Snowden'ın peşine düştük ama onun açıkladığı gizli belgeleri haber yapan Amerikan gazetecilerini yargılamadık diyor John Bass verdiği yanıtta. Ama buna rağmen hem Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, hem Adalet Bakanı, hem Anayasa Mahkemesi'nde Can Dündar ve Erdem Gül çıkmasın diyen isimler yine Wikileaks'ten örnek vermeye devam ediyorlar.
Bugün eğer Tayyip Bey bir ani seçim kararı alsa ne MHP'nin ne HDP'nin barajlaşma şansı yok.
Yandaş gazetecileri, artık onlara gazeteci filan demeyin.
Yarın bir gün muhalefetin seçim sonuçlarını güvenilir bir şekilde alabileceği bir haber ajansı olduğunu iddia edebilir miyiz, düşünebilir miyiz?
Ya Sayın Cumhurbaşkanımızın bu tür açıklamalarını artık dinlememeye karar verdi. Evet. Sağlık nedenleriyle. Çünkü hakikaten tansiyonum yükseldi.
Elinizde silahınız mı var? Çarpışacak mısınız?
Herkesin konuştuğu, her şeyin konuşulduğu Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle hafta içi her gün 17.30'da sizlerle. Bir de Bunu Dinle, yasaksız program.
Biraz bizim medyadan konuşmaya devam edelim. Bugün Today's Zaman gazetesini göreniniz var mı bilmiyorum ama ben size aktaracağım. Hemen üstünde Today's Zaman gazetesi, daha yeni kayyum atandı Zaman gazetesiyle beraber. Cumhurbaşkanının büyükçe bir fotoğrafı var. Sol tarafta İçişleri Bakanı var. Yarım sayfaya yakın başbakan var ve en üstte de Ulaştırma Bakanı var. Yani bir akşam gazetesi, bir Star gazetesinin benzerini Today's Zaman olarak çıkartmışlar. İnsanın aklına geliyor, bu kadar kayyum atanıyor. İşte Zaman gazetesine atandı, Bugün gazetesini daha önce gördük, Millet gazetesini gördük, diğer gazeteler aynı. Niye hiçbirinden mesela Cumhuriyet gibi bir gazete çıkmıyor veya niye hiçbirinden Sözcü gibi bir gazete çıkmıyor da hep akşam gibi çıkıyor, Star gibi çıkıyor? Ve ondan sonra da bunlar hukuki süreçlerdir. Buralara söz söylenemez. Hukuk kendi yolunda ilerleyecektir biçiminde cümleler duyuyoruz hükümet yetkililerinden. Ama sonucuna baktığınızda hukuk hep yani bir keser gibi kendi tarafına, AK Parti tarafına yontmaya devam ediyor medyada özellikle. Bir de size Numan Kurtulmuş'un bugün yaptığı açıklamadan bahsedeceğim. Yani hangi mantıkla, nasıl düşünerek yapılıyor değerlendirmeyi siz yapın. Çok fazla satan, çok reyting alan bir gazete veya televizyon çok iyi bir medya kuruluşudur anlamına gelmez. Çok iyi ve başarılı bir medya kuruluşu halkın talep ve beklentilerini dile getiren, bu ülkenin ulusal çıkarlarını koruyan, bu ülkenin milli menfaatlerini her türlü meselenin üzerine koyan, ortak meseleler üzerinde gerçekten buluşabilen, milletin bütün fertlerinin hak ve onurunu, şerefini, kendisinin hakkı ve onuru, şerefi olarak gören bir medya anlayışıyla olabilir diyor. Talep edilen medya bu. Yani milli menfaatleri, bu ülkenin milli menfaatlerini her türlü meselenin üzerine koyacaksın diyor. Ortak meseleler üzerinde gerçekten buluşabileceksin diyor. Yani bir ortak bir zemin yaratacaksın. Ve halkın talep ve beklentilerini dile getireceksin. Çok reyting almak ya da çok satmak başarılı bir medya tarifi için yeterli değil diyor. Peki ülkenin menfaatlerini kim belirleyecek? AK Parti belirleyecek. Siz de o belirlediği menfaatler çerçevesinde yayın yaparsanız başarılı bir medya kuruluşu olacaksınız. Çok satıp satmamanız çok önemli değil. Ya böyle bir zihniyetle bir gazeteciliğin bir arada olması imkanı yok. Ve Numan Kurtulmuş da Başbakan Yardımcısı, basın yayın enformasyondan, Anadolu Ajansı'ndan, TRT'den sorumlu bir bakan, yetkili. Ve söylediği de bu. Değerlendirme de size ait. Şimdi bir de akademisyenler meselesine bakalım. Çünkü akademisyenler o barış bildirisinin altına imza atan, bu suça ortak olmayacağız diyen 1128 akademisyenle ilgili soruşturmalar devam ediyor. O soruşturmalar çerçevesinde imzalarını bildiriden çeken akademisyenler için de savcılıkta ifadeler alındı. İfadelerde sorulan sorular gerçekten çok dikkat çekici. O sorular ve bu soruşturmanın çerçevesini Cumhuriyet Gazetesi'nin muhabiri Canan Coşkun'la konuşacağız. Canan merhaba.
Merhaba Yavuz Bey.
Şimdi bakıyorum da gerçekten enteresan sorular. Ben mi okuyayım, sen mi aktarırsın? Mesela PKK sizce terör örgütü müdür diye soruyor, değil mi?
Evet.
Soruşturmaya evet. Konu basın bildirisi kim tarafından hazırlandı diyor. Bildiri yayınlanmadan önceki tarihlerde böyle bir bildirinin yayınlanacağından haberiniz var mı diyor. PKK'nın bir çağrısından yola çıkarak o çağrıya uydunuz mu diyor. Bir de bunu imzasını çeken akademisyenleri yapıyor değil mi? O soruşturma ilişkin bilgiyi alalım senden lütfen.
Şöyle aslında bildirinin son sorusu daha vahim. İmza attığınız için pişman mısınız diye bitiriyor emniyet soruları.
Ve akademisyene yani, soruyor bunu.
Evet, akademisyene soruyor ve bu akademisyenler oluşan baskı sonucu zaten imzasını çekmek durumunda kalan akademisyenler ve işte emniyet belli ki oradan hala bir şey çıkartma derdinde. Yani buradan bir suç çıkartma derdinde. Şeyde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yani daha önceki yaptığımız haberlerde de bunu belirttik. Diğer illerde başlatılan soruşturmalar yetkisizlikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiğini öğrendik ve burada da terör ve örgütlü suçlar soruşturma bürosu başsavcı vekili İrfan Fidan tarafından yönetilen bir soruşturma bu. Belli ki bu soruşturma büyüyecek. Bu sorulan sorular şunu gösteriyor ki diğer akademisyenlere, imzacı akademisyenlere de uzanacak bir soruşturma gibi görünüyor sorulan
soruların. Ama zaten bunu bekliyoruz değil mi? Çünkü işte Bolu'da, Kayseri'de, orada burada birçok yerde soruşturmalar başlatılmıştı, gözaltılar yapılmıştı. Sonrasında da İstanbul'da, olay yeri İstanbul'da herhalde, bütün hepsini burada birleştirmesi gibi bir durum vardı. Biz önümüzdeki süreçte bin küsür sanıklı bir akademisyenler davası da görebiliriz gibi görünüyor bu sorulara bakıldığında. Çok büyük bir olay yani.
Bizi bekliyor olabilir. Evet yani Çünkü soruların içeriğinden anlaşılıyor bu kim yolladığı işte maili. Bir de komik bir taraf var. Okuduğunuzu anladınız mı diye sormuşlar. Yani hani akademisyene yöneltiyor bu soru. Yani ve hani önemli bir şey orada işte Türkiye Cumhuriyeti Devleti sizde katliam mı yapmaktadır diyor. Bu suça ortak olmayacağız derken bir suç işlendiğini mi düşünüyorsunuz? Bu suçu kim işliyor diyor.
Bildiriyi paragraf paragraf alıp buna katılıyor musunuz soruları da var. Tabii kim evet, diyor mesela katliam yapan, kim ihlali yapan, insan hakları ihlali yapan. Aslında çok açık yani bildiride ne yazıldığı da belli ama.
Evet işte oradan belli ki bir suç kastı, suç maddesi çıkartmaya çalışıyor emniyet. Bizi dediğiniz gibi önümüzdeki günlerde böyle çok şüphelili bir dosya, kocaman bir dosya bekliyor olabilir. Ne yazık ki bekliyor olabilir. Ve İstanbul'da yürütülecek. Soruşturmanın başında da aslında kamuoyunun da yakından tanıdığı bir savcı, gazetemizin genel yayın yönetmeni ve Ankara temsilcisi hakkındaki soruşturmayı yürüten meşhur savcı İrfan Fidan yürütüyor soruşturmayı da. Bunu da not düşmek de gerekir elbette.
Evet.
Ne yazık ki böyle bir durum bekliyor
Peki,
olabilir.
Çok teşekkür ediyoruz Canan Coşkun verdiğin bilgiler için.
Ben teşekkür ederim.
Şimdi akademisyenlerle ilgili davaya ilişkin bilgiyi aldık Cumhuriyet muhabiri Canan Coşkun'dan. Akademisyenler 1128 akademisyendi. Sonra onların sayıları arttı. Destek verenler oldu. Farklı farklı illerde soruşturmalar yapıldı. Polisler ifadelere başvurdu. Sonrasındaysa görevsizlik bildirerek bütün bu dosyalar İstanbul'da birleşiyor. Düşünebiliyor musunuz? 1128 akademisyenden bahsediyoruz. Şimdi imzasını çekenler önce ifadeye çağrıldı. Sonrasında imzası olanlar da ifadeye çağrılacak demektir bu. Ve 1128 akademisyen gelip savcılıkta ifade verecekler ve sonrasında açılacak davadaki tabloyu da dikkatlerinize sunuyoruz. 1128 akademisyenin yargılanacağı bir davaya hazırlıklı olmak lazım. Önümüzdeki dönemde biz bu meseleyi çok konuşuruz.
twitter.com/bidebunudinle, facebook.com/bidebunudinle.
1-2 adliye haberi daha vereceğim. Kani Beko, Cumhurbaşkanı'na hakaretten, DİSK'in genel başkanı Kani Beko, Cumhurbaşkanı'na hakaretten hakkında dava açılmış. Hem Kani Beko için açılmış bu Ankara'daki patlama sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle, hem de o patlamalarda yaptığı açıklamayı haber haline getiren Zaman Gazetesi için yapılmış. Yine dikkat çekici bir dava diyelim bunun için. Cumhurbaşkanı'na hakaretten açılmış. İzmir'de bir operasyon var. O da benim çok dikkatimi çekti. Onun için size de aktarayım istedim. İzmir'de SGK İl Müdürü ve eski müdürün de aralarında bulunduğu 7 kişinin paralel yapıyla mücadele kapsamında önceki gün gözaltına alınmasının ardından bugün sabah da ikinci dalga operasyonu düzenlenmiş. Bu kez Şifa Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Ateş ve eski Çalışma Bakanlığı Müsteşarı Fatih Acar gözaltında. Bir rektör ve eski bir müsteşar. Fatih Acar bir dönem Ankara'da en parlak bürokratlardan biriydi. SGK da tümüyle Fatih Acar'a emanet edilmişti. Bütün o sosyal güvenlik kurumları birleştirildikten sonra o kurumların bir araya getirilmesi ve birlikte çalışabilmesi için operasyonu yürüten isimdi. Çalışma Bakanlığı'nın en kritik bürokratlarından biriydi. Şimdi bir Avrupa Birliği meselesine geçelim. Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki zirve yapıldı ama onun tartışmaları ve devamındaki açıklamalar bitmiyor. Üstelik Ankara'da da, Almanya'da da ve diğer Batı ülkelerinin başkentlerinde de bu tartışmalar devam ediyor. Hem eleştiriler var hem de destek var. Şimdi Ankara'daki o tartışmalara bir bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi diyorlar ki bu meseleyi gelin de bir anlatın mecliste, bir haberimiz olsun. Ne yapıyorsunuz? Türkiye'nin geleceğini bir ipotek altına mı alıyorsunuz? Hangi anlaşmaların altına imza atıyorsunuz? Kızgın muhalefet.
Geçirilecek yasaların katıksız bir şekilde evrensel değerleri temsil ediyor olması çok önemlidir.
Komitenin oluşması konusunda Cumhurbaşkanı'nın atama yapmasına imkan verecek düzenlemeden vazgeçilmeli. 3 maddede bir uzlaşma temin edildiği anda bu hemen geçebilir.
Bu Ankara'daki tepkilerdi. Almanya'daki tepkileri, çünkü işin merkezinde Merkel var. Almanya'daki tepkileri Burak Acer'den alacağız. Merhabalar Burak Acer.
Merhabalar Yavuz Ohan, merhaba.
Şimdi önümdeki notlara bakıyorum. Gerçekten Almanya'da günün konusu gibi görünüyor. Çok ciddi tartışmalar var mı bize yansıdığı gibi Almanya'da zirveyle ya ilgili?
Aslında bugün gün boyu oluşan bütün gelişmelerin hepsi bir şekilde Almanya'yı etkiliyor ve özellikle de Merkel cephesini sarsıyor. Siz de gün içinde takip etmişsinizdir. Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği'nden bir açıklama geldi.
Evet.
Yunanistan'daki mültecilerin Türkiye'ye gönderilmesinin yasal olmadığı, onların orada ikamet ve icra hakları olduğu ve dolayısıyla onların geri gönderilmelerinin çok çok ciddi başka problemlere yol açacağı söylendi. Bu da Merkel'in elini iyice zayıflattı. Aslında durum şu, Yavuz. Merkel dört bir köşeden sıkıştırılmış durumda ve şu anda tamamen müsebbibinin kendisi olduğu bu kriz durumunu çözmeye çalışıyor. Fakat çözdükçe kör düğüm daha da dolaşıyor. Çünkü şu anda bütün fatura hiç hak etmediği halde Balkan yolunun kapatılmasıyla birlikte Yunanistan'a patladı, biliyorsun.
Evet, Yunanistan çok zor durumda kalıyor. Merkel'in açıklaması da var. Biz Yunanistan'ı bu halde bırakamayız çünkü bu yükü taşıyamaz diyor. Peki bütün bu tartışmalar işte bir hafta sonra falan bir zirve daha toplanacak. Bütün tartışmalar evet, evet. O zirvede bir geri adımı getirir mi? Çünkü bir anlaşma var gibi havayı görüyoruz biz Türkiye ile AB arasında. Her ne kadar detaylar tam netleşmese de.
Türkiye ile AB arasında aslında anlaşılan tek şey sadece Türkiye'nin mülteci bekçiliği konusunda bütün Avrupa Birliği ülkelerinin hemfikir olduğu, fakat bu bekçiliğin nelere mal olacağı konusunda son derece ciddi fikir ayrılıkları var. Bir kere İtalya öncelikle evet. Son derece karşı bu mutabakata. İngiltere'den bugün bir açıklama geldi. Başta vize muafiyeti olmak üzere birçok noktada Türkiye ile yapılan ve yapılması arzulanan bu önümüzdeki yakın gelecekteki mutabakatların hepsine muhalifler. Dolayısıyla çok zor. Ama şunu söyleyeyim. Şu anda sadece mültecilerin Avrupa'ya girebilmeleri için tek yolları Ege. Sadece Ege. Başka hiçbir alternatifleri kalmadı. Ya da yine Kavala üzerinden İnameni'ye gidecekler ve orada yine aynı trajediyi yaşayacaklar. Dolayısıyla şu anda Merkel'in çözmesi gereken öncelikli sorun Yunanistan'ın nefes almasını sağlamak. Bununla ilgili yığın açıklama yaptı bugün de. Muazzam bir diplomasi trafiği var şu anda Berlin'de. Fakat pek kolay kolay çözülecek gibi gözükmüyor. Bilmiyorum takip ettiğiniz gibi. Tsipras'ta bugün hem Twitter evet. üzerinden hem de aynı zamanda Yunan televizyonlarına da Donald Tusk'la ilgili zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Merkel de ona destek verdi. Yani özetle biraz önce de söylediğim gibi Yavuz, abartmıyorum, bu kelime son derece doğru, ciddi bir kör düğüm var ve bu kör düğüm yüzünden Merkel'in iktidarı da gerçekten büyük karşılıklı.
Tam da onu soracaktım, seçimlere de yansıyacak gibi görünüyor değil mi bu mesele?
Evet, bu hafta sonu zaten yapılacak olan seçimler aslında bakacak olursan birçok parametreyi de netleştirecek. Açıkçası şu anda son derece muğlak durum. Yani bir cephe Merkel'in yine aynı zafer yoluna yürüyeceğinden son derece emin. Fakat bu mülteci meselesi yüzünden özellikle de Yeşiller cephesinin yürüttüğü lobi faaliyetleri sonrasında Merkel'in iktidarının sonlanacağını söyleyenlerin sayısı da bir hayli fazla.
Çok teşekkürler Burak Acar, katıldın ve bilgilendirdiğin için bizi.
Rica ederim, iyi yayınlar diliyorum Yavuz, iyi günler.
Şimdi Burak Acar da aktardı, aslında günün konusu dedi. Evet, Avrupa'da günün konusu mülteciler. Avrupa ülkeleri mültecilerin kendi ülkesine gelmesini istemiyor. Türkiye'de kalmasını talep ediyor. Bunun karşılığında Türkiye'nin de talepleri var. Bunları size aktarmıştık. Vize muafiyeti birincisi. İkincisi 3 milyar euro önce, daha sonra da bir 3 milyar euro daha. Yani 6 milyar euroluk bir paketten bahsediyor ekonomik olarak. Bir de siyasi olarak müzakerelerin tekrar canlandırılması. Şimdi zirvede sanki bu kararlar alındı gibi bir hava ortaya çıkmıştı. Ancak uzun zamandır bu zirveleri de uzaktan da yakından da takip eden bir isim olarak nasıl bu kadar kolay oldu diye de gerçekten kendi kafamın içinde soru işaretleri vardı. Görebildiğimiz kadarıyla, Burak Acer'in de aktardığı kadarıyla aslında her şey çantada keklik değil. Yani vize muafiyeti de, para da ve siyasi müzakerelerin canlandırılması da. O 10 gün içinde bir Almanya'daki tartışmalar hangi noktaya evrilecek? Merkel kendi sözünün arkasında durabilecek mi? Onun üzerine diğer Avrupa ülkelerini ikna edebilecek mi? İtalya gibi, Macaristan gibi bu işe çok karşı çıkan ülkeleri. Bütün bunları gözlemleyeceğiz. Yani her şey olmuş bitmiş değil. Önümüzdeki süreçte AB ile Türkiye arasında görüşmelerin devam edeceğini ve farklı noktaya evrilme ihtimali olduğunu da söyleyebiliriz. Şimdi bir haber aktaracağım size. Anahtarları Sultan Erdoğan'a verdik. Kim diyor bunu? AB zirvesinden sonra Avrupa Birliği liderlerinden. Türkiye'de yürüttüğü mülteci pazarlığı Avrupalı halkların doğrudan seçtiği tek AB kurumunu birbirine kattı. Haber bu şekilde. Brüksel'deki zirvede Türkiye'nin Suriyeli olmayan mültecileri geri alma karşılığında getirdiği talepler Avrupa Parlamentosu'nda da çok büyük tepki çekmiş. Vekiller Ankara'ya 6 milyar avro yardım ve vize muafiyeti vaat eden Brüksel'i Avrupa'nın anahtarını Türkiye'ye vermekle suçluyorlar. Dün anlaşmanın tartışıldığı oturumda liberaller ve Avrupa için Demokratlar Birliği söz almış. AB'nin bu anlaşmayla sorunlarını taşerona devrettiği savunulmuş. Eski Belçika Başbakanı ise bu anlaşma Avrupa'nın kapılarının anahtarlarını Osmanlı İmparatorluğu'nun halifi Türkiye'nin, Erdoğan'ın, hatta şöyle söylemeliyim ki Sultan Erdoğan'ın eline veriyor demiş. Şimdi AB'ye girip girmeyeceğine Erdoğan karar verecek diye de eklemiş. Yani feci bir fırtına esiyor Türkiye ile Avrupa Birliği arasında. Ama şunu da teslim etmek lazım. Türkiye, Davutoğlu zirveye giderken çok iyi hazırlanmış ve gerçekten Avrupa Birliği'ni ters köşe yapmış gibi bir hal var. Hem önerileriyle hem de oradaki müzakerelerle. Şimdi Avrupa Birliği kendi içinde düşünüyor. Bütün parlamentosuyla, siyasetçileriyle, liderleriyle ne yapacağız diyor. Mültecilerden kurtulacaksak Türkiye ile böyle bir işbirliğine gitmemiz lazım. Kurtulmayacaksak biz bu işi nasıl çözeceğiz? Ve önümüzdeki bir hafta içinde bu hızlı trafiğin devam etmesini bekliyoruz Avrupa Birliği'nde. Türkiye'nin AB Bakanı Volkan Bozkır'ın da dikkat çekici bir açıklaması vardı. Bu anlaşma imzalandığında hemen Türkiye'ye 1 milyon mülteci geri dönecek diye bir şey yok. O anlaşma imzalandıktan sonra gidenlerle ilgili yeni bir yöntem uygulanacak diyor Volkan Bozkır. Ve bir başka durum. O da her Türkiye'ye gelen mülteci için Türkiye'den bir mülteci Avrupa'ya gidecek. Peki Avrupa bu mültecileri seçerek mi götürecek? Yani eğitimleri ya da ihtiyacı olduğu uzmanlık alanlarını. Bozkır diyor ki böyle bir şey söz konusu değil, böyle bir seçim olmayacak ve biz buna müsaade etmeyiz. Bunlar tartışılırken ne oluyor? Ege'de göçmen trafiği de devam ediyor. Bugün itibariyle Ege'de bir göçmen teknesi daha battı. Maalesef 5 kişi öldü, bunlardan birisi de bebek. Yani o trafik devam ediyor, bir trajedi devam ediyor. Ve bir pazarlık devam ediyor. O pazarlık insanlar üzerinden yapılıyor. Ve bağlantılarımızda da aktardık. O pazarlığın merkezinde insan olduğu unutularak yapılıyor maalesef.
Haber almak için, haberi anlamak için. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün 17.30'da, tekrarıyla 24'te, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında.
Başka bir meseleye geçelim. Başka bir tartışma konusuna. O da haremlerle ilgili. Osmanlı dönemindeki haremlerle ilgili. Niye başladı bu tartışma? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın açıklamalarıyla. Ne dedi Emine Erdoğan? Nerede konuştu öncelikle? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'yla Tabuk Kadastro Genel Müdürlüğü'nce Ankara'da düzenlenmiş tarihimize iz bırakan Valide Sultanlar toplantısında konuşuyor. Emine Erdoğan burada enteresan açıklamalar yapıyor ve diyor ki 6 asırlık imparatorluk tarihinde kadınların bıraktığı izler de biz kadınlar için ilham kaynağıdır diyor ve devam ediyor. Osmanlı hanedanının kadın üyeleri ve haremin her zaman ilgi çekici bir konu olduğunu söylüyor. Oryantalistlerin bir takım hayali tasvirlerle zihinlerde Osmanlı kadınlarına dair olumsuz algılar ürettiklerini de söylüyor. Eserlere bakıldığında dünya zevklerine ve iktidar hırsına müptela kadınlarla karşılaşıldığı eleştirisinde bulunuyor. Ve oysa harem Osmanlı hanedan üyeleri için bir okuldur. Kadınların hayata hazırlandıkları, hayır faaliyetlerini örgütledikleri bir eğitim yuvasıdır. Bu yuvanın başında da Valide Sultanlar yer alır diyor Emine Erdoğan. Bu açıklamayı yaptıktan sonra özellikle sosyal medyada çok konuşuldu. Biz de durumu bu tespitleri Ayşe Hür'le konuşalım istedik, tarihçi. Merhabalar Ayşe Hür.
Merhabalar.
Ne dersiniz bu tespitlere, Emin Erdoğan'ın tespitlerine?
Şimdi tabii ilginç bir şey, bir tarihle ilgili olmayan birisi bir iddiada bulunuyor. Ondan sonra biz tarihçiler ona cevap yetiştirmeye çalışıyoruz. Çok enteresan.
Çok konuşulduğu için herhalde gündem oldu yani, o nedenle söylüyorum. Bir de yazanlar...
Yok haklısınız ama çok sık oluyor ve bu kişiler doğru. Önemli etki alanları geniş kişiler oldukları için birdenbire gerçekliği ifade ediyormuş haline dönüşüyorlar. Tabii bizim sesimizi kaç kişi duyuyor bilemiyorum ama teşekkür ederim bağlandığınız için, öyle diyeyim.
Buyursunlar.
Şimdi haremle ilgili olumlu ya da olumsuz bir şey söylemek için öncelikle kaynaklara hakim olmak lazım. Kaynaklara hakim olduğunuz zaman, ki ben aslında Osmanlı tarihi konusunda soru sorulduğunda cevap vermem haddimi bilirim, ben Osmanlı tarihçisi değilim derim ama hasbelkader çalıştığım bir konu olduğum için kabul ettim bu konuda görüş belirtmeyi. Bir kere harem çok adı üstünde gizli saklı tabu olan bir alan ve özellikle klasik dönemde 15-16-17. Yüzyıllara dair hiç doğrudan gözlem, bilgi, herhangi bir kaynak yok bir kere hareme. Çünkü erkekler kesinlikle giremiyor. Padişah dahi belli şeyleri atlayarak, yani merhaleleri geçmeden, denetimlerden geçmeden doğrudan hareme giremiyor. İkincisi, haremdeki kadınlar okur yazar şu bu falan olmadı. İşte oradan çıkıp da bir gün hatıralarını yazan şu bu olmamış. Yani bugün haremle ilgili yapılan bütün konuşmalar aslında hiç doğrudan gözleme dayanmayan seyyah hatıralarına falan dayanıyor. Bu seyyahların çoğu da erkek. Kadın bir, bazı seyyahlar var ama onlar girdim diyenden bile emin değiliz. Girse bile bir gün, iki gün bir küçücük gözlem yapabilmiş olur. Sonuç olarak eğitim yuvasıydı diyen bir görüş de istese bu bulanık muğlak tarihten kendine o hatırattan, uydurma bilgilerden bir şey çıkarabilir. Hayır, burası aslında işte kadınların kapatıldığı, sosyal hayattan dışlandığı, aslında marazi duyguların geliştirildiği bir alan ve sonuçta padişahın cinsel isteklerine hizmet eden bir kadınlar ordusu idi harem de diyebilir. Ama bence gerçek herhalde bunun ikisinin arasında bir yerde. Harem ne bir okul, bir enderun, ne bir şeydi, ne de bir işte fuhuş yuvasıydı. Ama abartılacak kadar önemli bir eğitim etkinliği olmadığını, haremden çıkan herhangi bir edip, şair, işte önemli insan olmadığı için gayet rahat söyleyebiliriz. Yani 600 senelik tecrübenin sonunda haremden çıkmış bir önemli şahıs, eğitim dediği, artık Emine Hanım'ın ne kastettiğini bilemiyorum ama bizim klasik anlamda eğitimli insan dediğimiz bir insan tipi arası yok. Olsa olsa padişahla karşılaştığında nasıl davranacağını bilen, işte çocuklarını yetiştirirken işte bir iki doğru dürüst cümle kurabilen, kendileri arada eğlenirken o sıkıntılı ortamı şenlendirmek için bir iki müzik musiki alemi yaparken işte ut çalan falan insanlar olabilir. Elbette bunlar taşradaki, köydeki çok yoksul, çok olanaksızlıklar içerisindeki bir genç kız için olumlu bir şeydir. Bir ileri adımdır, güzel bir hayattır. Karnı doyuyordur en azından. Güzel giysiler giyiyordur vesaire. Sonuçta romantize edilecek hiçbir şey olduğunu düşünmüyorum. Edenlerin de, kötüleyenlerin de birinci kaynağı yok. Onu da tekrar tekrar altını çizmek istiyorum.
Aslında Türkiye herhalde bu tarih dizileriyle daha çok bu harem meselesini haşır neşir oldu. Ama oralarda artık senaryo diye bakacağız herhalde, değil mi orada görülenlere?
Evet, şimdi yani bir kere o muhteşem Yüzyıl dizisiyle demek istiyorsunuz
evet,
herhalde. En çok onunla haremde
öğrendik. İşte herhalde şimdi de
çok
var bir
şık,
şey.
Evet, çok şık giysiler, mücevherler, evet. İşte mobilyalar, ipekliler. Bir kere Osman Topkapı Sarayı'nın harem dairesini gezmiş olan bir insan olarak hiç orada anlatılan o görkemli atmosferin olmadığını, son derece kasvetli, sıkıcı, labirentvari bir yapı olduğunu söyleyebilirim. Zaten o saray mimarisini çok iyi bilenler de sarayın o filmlerde anlatılan gibi bir oluşum olmadığını bilirler. İkincisi, Osmanlı çoğu zaman yani öyle sanıldığı kadar debdebeli, şaşalı, batı şeylerindeki gibi bir saray yaşantısına sahip olmamış zaten. Yani göçebelikten birileri aşamaya geçmiş, ondan sonra da talanla, şunla, bunla dönen bir mekanizma yatırım falan yapmamış. Bir masa sandalye gibi oluşumlar mesela Muhteşem Yüzyıl'da kullanılır. Onlar 18. 19. yüzyılın
yakın tarihten bahsediyorlar.
Öyledir. Çok geç tarihe ait şeyleri o dizilere monte ediyorlar. Tabii o dizilerde ilginç gelen insanlara oradaki bazı kadınların işte saray politikalarına müdahale etmesi, erkekleri yönetmesi, entrikalara girmesi falan. Elbette öyle kadınlar sanıyorum olmuş yani. Safiye Sultan'dı, Nurbanu Sultan'dı, işte Hürrem Sultan gibi kişiler var. Ama o kadar az ki sayıları bunların. Yani haremdeki atıyorum 800-900 kişi zamana göre değişmiş. 100-150 de olmuş, 900'e falan da çıkmış kadın sayısı. Bunun %90'ı hizmet işleriyle ilgilenen kadınlar. Yemek yapıyor, yer süpürüyor, sebze ayıklıyor, bilmem biraz dikiş dikiyor vesaire. Anlatabiliyor muyum?
Doğrudan padişahla muhatap olmuyor yani onlar.
Çok azdı yani. Padişahların çoğundan hani öyle sanıldığı kadar çok Abdülmecit Epeyce kadınla 17 çocuğu olmuştur sanıyorum. Şeyin 3. Muradın işte 100 tane falan derler çocuğu. Böyle haşır neşir kadınlarla çok haşır neşir olan padişahlar var ama 3. Osman mesela kadından hiç hoşlanmazmış. Haremi kapatmış, hatta hani hiç kadın yüzü görmemek için ayağına ses çıkaran ayakkabılar giyermiş. Tak tuk sesini duysalar da kaçsalar diye.
Gelmesinler.
Yani hikaye her açıdan söylenir ama şimdi Emine Hanım'ın yapmaya çalıştığı yani idilik bir dönem, altın çağ, sanki kadınların böyle nedir o Pigmalion hikayeleri falan vardır Batı'da. İşte cahil köylü kızı alınır, bir lady ortaya çıkar falan. Yani sanki böyle bir mekanizmaymış gibi sunuyor. Hiçbir şekilde öyle bir mekanizma değil. Hele haremin özür dilerim, şunu da hiç söylemesem çok ayıp olur. Harem demek zaten esir ticareti, cariyelik, kölelikle çok ilintili bir kavram. O arka planında büyük dramlar, acılar var. Çerkes köleler, Habeş köleler, Avrupa'dan kaçırılan aile kızları, asil bilmem ne aile kızları, böyle onlardan oluşan bir yapı. Cariyelik falan, kadına tanınan şey nedir? Sarayın içerisinde bir şeyde hapis ve bir iki karnının doyması, güzel giymesi. Yani sanki bir eğitim derken okul
tahsil, gibi almamak falan lazım.
Hiçbir şey değil yani kesinlikle. Ve kölelik kavramını unutarak onun romantik yanına yoğunlaşırsanız zaten insana en büyük haksızlığı yapmış olursunuz değil mi? Tarihe de yapmış olursunuz.
Evet.
O altında çok büyük dramlar var ama şöyle hikayeler de var. İşte o kadar yoksul insanlar var ki hani saraya intisap etmek, onun için bir sınıf atlamak, daha iyi bir yaşam sağlamak oluyor. Kendini kaçırtan, köle tüccarları görünce önüne atlayan kızlar hikayesi anlatılır. Ama bu ne kadardır yani, kaç tanedir onu bilmek kolay değil.
Çok teşekkür ediyoruz Ayşegül. Açıklamalarınız için sağ olun katıldığınız için.
İyi günler.
Tarihçi Ayşegül'le konuştuk. Emine Erdoğan'ın haremle ilgili sözlerini değerlendirdi. Biraz da bu meseleye çalıştığı bilgisini vererek dedi ki bilgi yok, harem zaten adı üstünde gizli. Ama şunu söyleyebiliriz, bir okul gibi bakmak çok doğru değil. Sonuç itibariyle kölelerin olduğu ve işlerin yaptırıldığı, cariyelerin bulunduğu bir mekandan bahsediyoruz dedi Ayşegül. Ve okuduklarıyla bize bilgileri aktarmaya çalıştı. Şimdi dikkat çekici bir haber. Ben günün en dikkat çekici haberi olarak da size söyleyebilirim bunu. Uyuşturucudan tutuklanan Uyuşturucu Madde Bağımlılıkları ve Alkolizmle Mücadele Federasyonu Genel Müdürü. Düşünebiliyor musunuz? Uyuşturucu Madde Bağımlılıkları ve Alkolizmle Mücadele Federasyonu'nun Genel Müdürü uyuşturucudan tutuklanıyor. Nurettin Kurt yapmış bunu. Ankara'dan Hürriyet Gazetesi'nin muhabiri. Gerçekten dikkat çekici bir haber. Çantasında uyuşturucu madde bulununca tutuklanan Uyuşturucu Madde Bağımlılıkları ve Alkolizmle Mücadele Federasyonu Genel Müdürü İsmail Karakaş'ın soruşturma dosyasında ciddi iddialar var diyor Nurettin Kurt verdiği haberde. Biz de bu durumu, yani bir gariplik var bu işte diyerek doğrudan Dila Tezümer'e soralım istedik. UBAM'ın yöneticisi. Merhabalar Dila Hanım.
Merhabalar Yavuz Bey. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederiz. Şimdi bir uyuşturucuyla mücadele federasyonundan bahsederken, bu federasyonun genel müdürünün uyuşturucu taşıdığı için tutuklandığı iddia ediyor. İşte çantasında uyuşturucu bulundu, haplar bulundu, kadınlarla ilişkileri uyuşturucu karşılığında vardı gibi çok ciddi iddialar. Ve sanki çalışanlar da verdiği ifadede uyardık ama bizi çok dikkate almadılar biçiminde bir değerlendirme yapıyor. Ne dersiniz?
Evet. Evet, çalışanların bu yönde iddiaları doğrudur. İddiaları var. Şu an yargı aşamasında çok fazla da detaylandırmak istemiyoruz açıkçası.
Çok
ama,
özelliği olduğu için aradım ben de aslında bunu. Yani
evet,
yoksa...
federasyona mal edilmeye çalışıyor. Evet. Fakat olay tamamen müferit. Bu nedenle de federasyonumuzun bir alakası yok. Her kurumda çalışanları tek tek takip edebilmeniz söz konusu değil.
Ne yapıyordu? Görevi neydi mesela?
Söylediğiniz gibi tamamen iddia bunlar. Tabii. En doğru kararı yargı verecek. İsmail Bey'in görevi tamamen ailelerle iletişimini sağlayıp onlarla görüşüp ön görüşmelerde kayıtlarını alıp sonrasında programa katılacak olan kardeşlerimizi Gölbaşı'ndaki merkezimize aileleriyle birlikte yönlendirip burada intervizit yapılmasını sağlamak. Dolayısıyla intervizit sonucunda da biz kardeşlerimize uygun olanları programa kabulünü yapıyorduk.
Yani
ama önce
müptelası...
sürekli kendisi vardı.
Uyuşturucunun esiri olmuş gençlerden ya da insanlardan bahsediyoruz. Evet. Onlarla ilk teması bu İsmail Bey kuruyor.
Evet, İsmail Bey federasyonumuzun ön ofisinde son zamanlarda işte ilk zamanlarda hemen hemen her gündür. Son zamanlarda haftada bir gün, cumartesi günleri Çankaya'daki merkez ofisimizde karşılıyordu aileleriyle birlikte. Dolayısıyla...
Bir profesyonel mi yani oradan maaş alan bir isimden bahsediyoruz değil mi?
Hayır, İsmail Bey maaşla çalışmıyordu. Yani federasyonun kurucularından biriydi o.
Hı hı. Siz hiç duydunuz mu böyle bu tip iddiaları?
Da o sağlıyordu.
Dila Hanım, hiç duydunuz mu bu iddiaları? Yani bu yönde bir şikayet hiç gelmedi mi?
Yani şimdi daha önce de söylemler çok fazla oluyordu ama biz federasyon olarak genelde hani bu tarz söylemler kişilerin çıkarları doğrultusunda bir iş yaptığımız için genelde olabilme ihtimali, çünkü kendisinin de söylemleri bu yöndeydi. Bağımlı aileleri veya bağımlı yakınları buraya çocukları alınmadığında ya da sıra olduğu için ya da çok fazla talep olduğu için yer doluluğundan dolayı bazen yapabiliyoruz. Yani sözlü saldırılarda da bulunabiliyordu. Gönül de koyabiliyordu açıkçası. Genelde bunların İsmail Bey'in ağzından duyduğumuz zaman bu nedenle olduğu
yani söyleniyordu. Ben bizi dinleyenler biraz şey yapsın, daha iyi anlayabilsinler diye bu meseleyi biraz açayım. Size şikayetler geliyordu. Siz o şikayetleri İsmail Bey ile konuşuyordunuz ve konuştuğunuz evet. zaman karşılığında bana kızanlar, çocuğunu işte tedaviye almadığım için kızanlar
evet,
bana iftira atıyor mu diyordu.
Olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla inanmak durumundasınız. Çünkü yıllardır aynı çatı altında aynı amaç için hizmet veriyorsunuz. Bundan başka da bir seçeneğiniz yok çünkü her şeyiniz bir.
Şöyle
her şeyiniz elinizde.
Doğru. Şöyle bir ifade vardı, onun için söylüyorum. Yani çok fazla da bu şikayetler varken acaba birazcık daha dikkatli davranılabilir miydi diye. Kadınlara aşırı zaafı vardı. Tedavi için müracaat eden ve parası olmayan kadınlarla ilişkiye giriyor. Erkek hastalardan bir yakınlı ilişki için talep ediyordu.
Evet,
İnanılmaz bir
yönde.
Noktada.
Evet.
Kadın bağımlılara cinsel ilişkiyle krizi atlatabilirsiniz diyordu. Kendisini uyardık. Bu özel hayatım, işinize bakın. Alan razı, veren razı, size ne derdi diye evet. çalışanların ifadesi bu.
Evet, doğrudur. Böyle ifadeler var. Evet.
Yani bunlar mesela yönetime gelmiyor muydu daha önce? Bu sanki uzunca bir süredir devam ediyor gibi bir de bir hal var.
Şöyle söyleyeyim Yavuz Bey, yani yaklaşık uzun zamandır benim bir hamilelik dönemim olduğu için çok fazla işin içinde değildim. Eğitim aşamasındaydım ben zaten. Ön ofiste çok fazla kalmadığım için. Evet. İnsanların da telefonla bana ulaşabilmeleri çok da mümkün değildi. Ön pencerede dediğim gibi İsmail Bey vardı. Biz ilk federasyonu kurduğumuzda yönetimde bir iş bölümü yapmıştık kendisiyle. Ben finans bölümünü sağlamıştım. Dolayısıyla o da bu ön çalışmaları yapıyordu. Finansal desteği sağladıktan sonra federasyon kuruldu ve bir iş bölümü yapıldı. Ben eğitim aşamasında olacaktım ve ön tarafta da İsmail Bey iletişimleri sağlayacaktı. Dediğim gibi yani yaklaşık 9 yıldır aynı çatı altındasınız ve inanmaktan başka bir seçeneğiniz de yok.
Sizde şok olmuş gibi bir haliniz var sesinizden.
Tabii ki yani bu söylemler oldukça rahatsız ediyor. bizleri de rahatsız ediyor, ailesini de rahatsız ediyor, herkesi rahatsız ediyor.
İki ailesi olduğuna ama... ilişkin de bir bilgi var, dosyada öyle bir şey varmış herhalde. Hem evet, bir doğrudur, Van'da bir doğrudur. İşi varmış, bir de doğrudur, sanırım Ankara'da doğrudur. Bir işi varmış.
Evet, yani Van'daki resmi nikahı
evet.
Dava aşamasında, o da uzun yıllardır. Hı hı. Yaklaşık 7 yıldır da görüşmediği bir eşi var Van'da. Hı hı. Burada da evet.
Bir çocuğu varmış.
Birlikteliği var. Ankara'da. Bir çocuğu da var. Evet, doğrudur. Dolayısıyla hani hiç kimse zarar görmesin diye yargının vereceği kararı ve mahkeme sürecini bekliyoruz açıkçası. O zaman her şey netleşecek. Suçlu mu suçsuz mu o ispat edilecek.
Çok küçük bir soru sormak isterim.
Siz kaç anladın, ailesine de zarar
mesela
vermemeye
kadar. Kaç kişiye bakıyorsunuz? Kaç bağımlıya bakıyorsunuz? Yardımla mı ayakta 24, duruyorsunuz?
24 tane öğrencim kapasitemiz var. Maalesef yardımlarla ayakta durması gereken bir kurumken hiç kimse madde bağımlısı kardeşlerimize yardım etmek istemiyor.
Bu da iyi bir durum olmadı herhalde.
Var. Tabii kesinlikle değil. Yani bu başladığımız zamandan bugüne kadar böyle. Ancak işte mağdur olan insanlar bu işin içinde ve evet. Bu acıyı anlayabiliyorlar. Onlar da zaten bitmiş durumda oluyorlar. Bu nedenle de bütün kardeşlerimizin masrafları burada yeme içme, konaklama ve diğer bütün kitap, materyal masrafları aileler tarafından karşılanıyor.
Yani bu kadar güzel bir işte böyle bir olay olunca gerçekten insan iki fotoğrafı yan yana getirmekte çok zorlanıyor. Yani bugün benim en çok dikkatimi çeken, beni en çok üzen haberlerden birisiydi. Bu kadar uzun süre bu iddialar varsa insanlar kulaklarını mı tıkadı, nasıl oldu, nasıl yürüdü bu mesele? Özellikle çalışanların ifadeleri sonrasında çok soru işareti oluştu kafana. O nedenle sizi aradım.
Evet, çalışanlar ilk zamanlarda ofiste gidip gelebiliyordu hem öğrencilik aşamasında hem daha sonradan mezun oldukları aşamalarda ama sonradan bazı işte söylentiler çıkınca bu aslında çok da bana yansımadı. Şöyle söyleyeyim, bizde mezun olan öğrenciler şu anda bizde hocalık yapan öğrenciler. Dolayısıyla ben burada eğitim aşamasında onlarla iç içeydim yaklaşık 2 yıl boyunca. Ve birçok şeyde kapatılmasını istenilmesinin sebebi, ben şu anda da konuşuyorum onlarla, hani neden detaylardan, madem böyle şeyler vardı zamanında benim haberim olmadı dediğim zaman hepsinin tek şeyi var, üzülmemi istemedikleri açıkçası.
Ama daha feci,
bir şekilde
daha
hani
kötü
erkekler kendi arasında çözümlemeye aha. çalışmışlar diyelim. Şunu da söylemek istiyorum, ben suçludur asla demiyorum, suçsuz da diyemiyorum çünkü neler çıkabileceğini bilmiyorum.
Anladığım kadarıyla duyduklarınızdan da biraz şüphelenmişsiniz.
Çok bu konuda herhangi bir şey söylemek peki istemiyorum. Yani. Benim şüphelenmem çok veya şüphelenmemem hiçbir şey ifade etmeyecek. En doğru kararı yargı verecek.
Evet evet bekleyeceğiz.
Neticede çok. Bir insan varsa hatası zaten bedelini kendi ödeyecek. Yoksa da inşallah öyle umut ediyoruz. Öyle bekliyoruz. Yoksa da zaten tamamen
zaten normale
olacak.
Dönecek.
Çocuklarının da başı dik olacak.
Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Dila Özdemir.
Rica ediyorum.
UBAN Başkanı.
Rica ediyorum.
UBAN Başkanı Dila Özdemir'le niye konuştuk? Çünkü UBAM'ın genel müdürü İsmail Karakaş'la ilgili çok ciddi iddialar vardı. O iddiaları bir hatırlatayım. Bu konuşmanın üzerine hatırlatacağım ve savunmasını da söyleyeceğim. Tedavi için başvurduk. Tedavi yerine para karşılığı eroin ve hap verip oyaladı. Para aldığı halde tedavi merkezine bizi kabul etmedi. Kriz anımda eroin verip tecavüz etti. Bir kız söylüyor bunu, bir bağımlı. Ve ondan sonra da mahkeme kararıyla tutuklanıyor. Peki ne diyor ifadesinde? Çantam hep masanın üzerinde durur. Bazen sigara için balkona, bazen namaz kılmaya gidiyorum. O zaman birileri koymuş olabilir. İlaçları ise, ki bir takım yeşil reçete ilaçları da bulunmuş çantasında. Konferans ve toplantılarda bazı hastaların uyuşturucuyu bırakmak için bu ilaçları kullandığını, ancak bunların uyuşturucu içerdiğini ve kullanılmaması gerektiğini anlatmak için taşırım demiş. Yani şu manzaradan anlaşılıyor ki uyuşturucuyla mücadele eden bir kurumun başında bulunan isim, orada çalışanlar bildiği halde uzunca bir süre bunu kullanmış ve doğru bir organizasyonu bambaşka bir yere çekmiş gibi görünüyor. Sadece Türkiye'de olabilir herhalde. Uyuşturucuyla mücadele eden bir kurumda gelip başvuranlara uyuşturucu veren ve hatta tecavüzle suçlanan bir müdür. Evet, bitirdik bugün de. Cem Karaca'yla veda ediyoruz size. Bu son olsun diyecek Cem Karaca. Yarın saat 17.30'da haftayı bitireceğiz burada. Yine gündeme ilişkin tartışmalar olacak. Bir de buniizle.com'dan bu yayını görüntülü olarak banttan uygun olduğunuzda izleyebilirsiniz. Gece 12'de de RS FM'de aynı programın tekrarı var. Bunu hatırlatalım. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Bugün sen çok gençsin yavrum. Hayat, ümit, neşe dolu. Mutlu günler vaat ediyor sana yıllar ömür boyu. Ne yalnızlık ne de yalan üzmesin seni. Doğarken ağladı insan, bu son olsun bu son. Doğarken ağladı insan, bu son olsun bu son. Hey la la la. Neşe dolu, mutlu günler vaat ediyor sana yıllar ömür boyu. Ne yalnızlık ne de yalan üzmesin seni. Doğarken ağladı insan, bu son olsun bu son. Doğarken ağladı insan, bu son olsun bu son. Ne yalnızlık ne de yalan üzmesin seni. Doğarken ağladı insan, bu son olsun bu son. Doğarken ağladı insan, bu son olsun bu son.
Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle sona erdi.